bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
İslamiyet, Türkler ve Alevilik 1400 yıllık muhalefet Gülah Öz Yol Bilim Yayınları Ankara 3. baskı 1999 Bu kitap 304 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosuna seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 10 Kasım 2009. Okuyan Feryal Çabuk. Gülah Öz, 1952'de Sivri Alan'da doğdu. Ankara Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Uzun yıllar tiyatro konusunda oyuncu, yazar, eleştirmen olarak çalıştı. 1975'li yıllardan sonra halk kültürü konusunda araştırmalara başladı. Halen bu etkinliklerini sürdürmektedir. Araştırmacı ve yazar Gülah Öz, bu yapıtıyla toplumumuzdaki belli bir alana sağlıklı bir ışık tutmuş bulunuyor. Ele aldığı konuyla, konunun içinde yaşanan olayları ciddi, yansız ve nesnel bir yaklaşımla irdeliyor. Alevilikten yola çıkıp 118 yapıttan ve kitabında belirttiği 54 fermandan yararlanarak kavramı bütün boyutlarıyla gözler önüne seriyor. Konunun kaynaklarına inip geniş bir perspektif içinde tarihsel gelişimleri belgesel ve bilimsel titizlikle inceleyip doğru bir bileşime, senteze ulaştırıyor. İslamlığın kuruluşunu, mezheplerin ortaya çıkışını, İslam felsefesiyle kurucularını, Türklerin İslamlaşması ve Anadolu'ya gelişlerini tüm ayrıntılarıyla dile getiriyor. Tekkelerin medreselere bir seçenek olduğunu, Aleviliğin Arap ve İran Şiiliğinden ayrımlı farklı özelliklerini belirtiyor. Alevilik ve Bektaşiliği, Horasan kültürüyle Anadolu'daki yerli kültürlerin organik bir bütünlüğü olarak yorumluyor. Alevi-Türkmen ayaklanmalarını değerlendirirken onların eylemlerini dine bağlı daha çok ekonomik ve toplumsal nedenlere bağlıyor. Ayrıca Türk kimliği ve etnik yapının öne çıkarıldığı yapıtta birlik, kardeşlik ve insanlık sevgisine yönelik Alevi felsefesi de vurgulanıyor. Mehmet Aydın. Ön söz yerine. Anadolu uygarlıkların beşiği olarak bilinir. Bazıları ise kavimler kapısı olarak adlandırır. Gerçekten bir mozaiktir Anadolu. O nedenle insanı sıcaktır, konukseverdir, insancıldır. En büyük savaşlar, en büyük aşklar bu topraklarda yaşanmıştır. Ulusların kaynaşması bu topraklarda olmuştur. Bu kitabı tasarlarken Anadolu'nun yaşamından küçük bir kesit alayım istedim. Geçmişimize yönelik Türkmen isyanları ilgimi çekti. İlk Türkmen ayaklanması olan Babayilerden başlayarak bu kesitin sosyoekonomik durumunu anlatmak istedim. Olaylar bir yerde durmuyor. Halkalar genişleyerek uzuyor. Anadolu'ya yeni bir kültür, yeni bir düşünce, yeni bir din anlayışıyla göçen Horasan erenlerinin ilgi çekmemesi olası değildir. Onların kökleri ve halkının yaşamının araştırıldığında bu Türkmen topluluğunun nasıl ve ne zaman Müslüman olduğu noktası geliyorsa. Çünkü ne Osmanlı ne de Cumhuriyet tarihi anlayışı bu konuya yeteri kadar eğilmemiş. Biz Türk toplumu çocukluğumuzdan beri kalü beladan beri Müslümanız sözcüğünden öte bilgilendirilemedik. Gerçi bu sözcüğün anlamını da çok kimse bilmez. Son günlerde Alevilik konusunda birçok tartışma yaşanıyor ülkemizde. Anadolu Aleviliğinin İslamiyet'le ilgisi vardı yoktu gibi. O nedenle bu kitap için İslamiyet'in köklerine inmek ve doğru bir araştırma yapmak gerekiyordu. Osmanlı devlet yapısına bakıldığında Alevi babalarının kuruluşa büyük katkılarının olduğu gözleniyor. Hatta Osmanlı devlet yapısının ilk 100 yılında dinsel bir hoşgörünün yaşandığı dikkatten kaçmıyor. Bu oluşumun altında yatan ise çeşitli Alevi tarikatlarının Haydari, Kalenderi, Yesevi, Bektaşi ve benzeri düşüncesinin devlete olan katkı ve desteğinin sonucudur. Ne var ki feodal güçlerin devlette hakim olması, bağnaz, yobaz kesiminde bu hakimiyetin içine girmesi Osmanlı Devleti'ni teokratik bir yapıya sürükledi. Yavuz Sultan Selim'in halifelik cübbesine giymesiyle de Anadolu'da ne bir hoşgörü ne de yaşanacak bir ortam kaldı. Aleviler için devletle barışık olmanın tek koşulu padişaha ve onun temsil ettiği sünni din egemenliğine kayıtsız koşulsuz köle olmaktan geçiyordu. Bu anlayışa paralel olarak bitip tükenmez isyanlar başladı. bu isyanlar hep toplu katliamlarla bastırıldı. Şeyhülislam fetvaları buna en büyük dayanaktı. Katliam ve zulüm ise nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan Alevi düşüncesini taşıyanlara yönelikti. İslamiyet, Türkler ve Alevilik ismini taşıyan kitabın oluşumu böylece ortaya çıktı. Kitabın ekine konulan padişah fermanları, Yavuz sonrası Osmanlı devlet yapısının düşüncesini anlatmaya yetiyor zaten. En güzel duygularla. Gülah Öz. İslam öncesi Arabistan. Her dinin bir doğum yeri ve doğmasına neden olan koşullar vardır. İnsanların yaşam biçimlerinin değiştiği, toplumların kötüye doğru gittikleri, bireylerin umutsuzluğa düştükleri, kurtuluş için her çareye başvurdukları bir zamanda dinler ortaya çıkıyor. Bireyler ve toplumlar başlangıçta bütün olanaklarıyla bu yeni fikre sahip çıkıyor, kurtuluşunu bekliyor. Kitapsız ve kitaplı dinlerin hepsi aynı koşullarda ortaya çıktı. Bütün dinlerin sonuncusu olan Hazreti Muhammed'in önderliğinde kurulan ve yayılan İslam dini de Arabistan'da her türlü olumsuzlukların ve kargaşanın yaşandığı bir zamanda ortaya çıktı. İslam öncesi Arabistan'ın durumu nasıldı? İslami kaynaklar ve İslam dışı kaynaklar bu durumu çeşitli şekillerde yorumlamaktadır. İslam kaynakları, İslam öncesi Arabistan'ın durumunu üretimden yoksun, barbar, topluluk olamamış, yılanlarla, kuşlarla beslenen vahşi bir toplum olarak nitelemektedir. Bazı kaynaklar da Arabistan'da gelişmiş bir ticaretin bulunduğunu söylerken birinci kanının doğru olmadığını ortaya koymaktadırlar. Oysa Mekke, Medine ve Taif gibi yerleşim bölgelerinin dışında da siteler bulunmaktadır. Kabilelerin kavgalarının altında yatan temel neden paylaşım değil midir? Tarihi kaynaklara objektif olarak bakan yazarlar, Mezopotamya'da kurulan uygarlıkların ekonomik, sosyal ve dinsel durumlarından çeşitli kavimlerin etkilendikleri gibi Arap kabilelerinde etkilendiklerini belirtmektedirler. Hatta Kur'an'da İbrahim suresinin 37. ayetinde Hazreti İbrahim'in Mekke'ye yerleşmesini ve çevre koşullarını, aile durumlarını açık şekilde anlatmaktadır. Amaç İslam ya da başka bir dini övmek ve yermek değil, aksine olduğu gibi aksettirmek tarihçilerin önemli görevlerindendir. Toplumlar ancak yansız bir tarih bilinciyle gerçeği yakalayabilirler. İslamlık modern bir dünyanın biçimlenmesine yardımcı olmuştur. İslam'ın diğer dinlere göre daha modern olması, daha ileri olmasının altında yatan nedenlerin başında, Hazreti Muhammed'in diğer dinleri iyi bilmesi ve o dinlerden etkilenmesidir. İslam öncesi dinlerin eksik ve yetersizlikleriyle toplumda çelişen yönlerinin tespiti, İslam'ın bu yönle daha doğruyu bulmaya itiyordu. İslamiyet öncesi Arabistan'da topluluklar kabile biçiminde yaşıyorlardı. Kabilelerin ne kadar barbar oldukları, putlara tapmaları, çok tanrılı olmaları, onların bir kabile devleti olarak yaşamalarını engellemiyordu. Hatta bazı ticaret merkezleri ise ilkel cumhuriyet biçiminde yönetilmekteydi. Mekke bu konumda olan önemli bir örnektir. Ticaret yolu üzerinde bir konaklama merkezi olan Mekke'nin komşu devletler arasında ayrı bir özelliği vardı. Mekke'de kervan seferlerinin örgütlenmesi burasını büyük bir kültür merkezi durumuna getiriyordu. Ticaret merkezlerinin en gelişmişi olan Mekke'nin konumu bu bakımdan çok önemliydi. Arap bedevilerinde kadın erkek ayrımı yapılmadan herkes kervan ticaretinin içine katılmaktaydı. Bu nedenle de Mekke varlıklı zümrelerin oturdukları bir merkezi konumundaydı. Varlıklı aileler yoksul bedevileri borçlandırarak zor duruma sokuyor, borcunu ödeyemeyen borçlandığı kimseye köle oluyordu. Mekke, İslam öncesi büyük bir ticaret merkezi olması yanında zaman zaman düzenlenen fuarlarla edebiyat ve kültür merkezine de dönüştürülüyordu. Araplarda fazla kazanmak, zevk ve sefa içinde yaşamak büyük bir tutkuydu. Çok kazanmak, doyumsuzluk, hırs vazgeçilmeyen özellikleriydi. İnsana değer verme hiç akıllarından geçmezdi. Kabile mensupları arasındaki anlaşmazlıklar ilk elde taraflar arasında yani içeride çözülmeye çalışılırdı. Olmazsa bir hakem ve kahine başvurulurdu. Fakat hakem ve kahinlerin verdikleri hükümlerin uygulanabilirliği kabile mensuplarının iyi niyetlerine bağlıydı. Çünkü ortada yaptırım gücü bulunan bir devlet yoktu. Bulut Faik, Allah Devleti'nde Demokrasi, sayfa 84. Kabileler düzeyinde yaşayan parçalanmış Arap toplulukları birlikte yanaşıp bir devlet fikrinden uzak, birbirleriyle kıran kırana mücadele eden kimselerdi. Vahşi, saldırgan, kavgacı olmalarından dolayı bazı kabilelerin bir arada yaşamaları sorun oluşturuyordu. O yüzden de büyük kentler kuramamışlardı. Salt ticaret yollarına yakın ya da ticaret merkezinde olan kavimler ancak birlikte yaşamasını başarmışlardı. Bölgenin büyük bölümü çöllerle kaplı olduğundan Arap halkının çoğunluğu ticaret yaparak geçimini sağlamaktaydı. İçlerinden birçoğu bu ticaret sayesinde epeyce de zenginleşiyordu. Bazı kesimlerin zenginleşmesi sınıflaşma farklılıklarını da keskinleştirmekteydi. Zengin varlıklı ailelerin köleler bulundurması ise en doğal haklarıydı. Bedevi diye adlandırılan bu halk, güçlü, sağlam bir yapıya sahip olmalarına karşın bireyci ve bencillikte üstlerine başka bir kavim yoktu. Ahlaki değerlere de önem veren kabilelerin öç alma, kan davası gütme temel nitelikleri arasındaydı. Arap kabilelerinin çok tanrılı dinleri vardı. Her kabilenin kendisine özgü tanrıları bulunmaktaydı. Dini inançları her ne kadar farklı olsa da puta tapma temel düşünceleriydi. Buna karşın tek tanrı fikrinden uzakta değillerdi. İslamlığın ortaya çıkışından önce Arabistan'ın dinsel inançlarında hızlı bir değişim zaten başlamıştı. Çeşitli kabileler eski dinlerini terk ediyorlardı. Puta tapmanın yanında çeşitli başka dinler de görülüyordu. Yörükoğlu Rıza, okunacak en büyük kitap insandır, sayfa 22. Putlara tapındıkları dönemlerde de sağlam bir ruh yapısı taşıdıkları pek görülmezdi. Tanrılarını bazen çok severler, bazen de sinirlenirlerdi. Araplar birçok putları ve tagutları kutsal saymakla birlikte bunlara karşı duydukları saygı tam ve kesin değildi. İşlerine geldiği ve duaları tesadüfen isteklerine uygun sonuçlandığında sevinir, ters sonuç verdiğinde onlara hakaret eder, söverlerdi. Çağatay Neşet, İslam Tarihi, Tarih Kurumları Yayını, sayfa 83. Arapların puta taptıkları dönemlerde varlıklı aileler tanrılarını Kabe'de saklarlardı. Mekke büyük bir ticaret merkezi olması yanında putların toplandıkları kutsal bir merkezdi aynı zamanda. Putperestliğin beraberinde değişik bölgelerde yaşayan Arapların değişik dinlerden de etkilendikleri gerçekliği vardır. Hazreti Muhammed'in elçiliğinden önce Araplar genellikle putperesttiler. Çok tanrıya inanırlardı. Arabistan'da çok tanrıcılığın yanında bir miktar Yahudi ve Hristiyan da vardı. Çubukçu İ. Agah, Türk İslam Düşüncesi Hakkındaki Araştırmalar, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1992, sayfa 1. İslamiyet'in doğumunu gerçekleştiren Hicaz bölgesinde bulunan Mekke'nin İslam öncesine baktığımızda büyük bir medeniyet merkezi olduğu görülüyordu. Bu önemli yerleşim merkezi kervan ticareti yollarının bulunduğu yerde kavşak noktasındaydı. İran'dan Çin'e ve Avrupa'ya kadar giden büyük deve kervanları buradan geçer, geçerken de konaklardı. Kervan ticaretinden elde edilen gelirlerle birlikte Kabe'ye putlarını ziyarete gelen hacılardan alınan paralar da buranın önemli gelir kaynağıydı. Mekke'de bulunan bu büyük kazancın paylaşımı konusunda kabileler arasında çatışmalar eksik olmuyordu. Kureyş ve Haşimi kabileleri arasındaki muhalefet kavgaları hem Mekke ticaretini ele geçirmek hem de Kabe'nin korunması ve hacılardan elde edilen gelirlerin paylaşımı üzerineydi. Bu ticaret ve din merkezinin ileri gelenleri Kureyş adlı güçlü kabiledendir. Kureyş kabilesi büyük bir askeri ve mali güce sahiptir ve şehrin en etkili ailelerinin temsilcilerinden kurulu bir meclis yardımıyla Mekke'yi ilkel bir cumhuriyet biçiminde yönetiyorlardı. Dinler Tarihi Ansiklopedisi, Gelişim Yayınları, sayfa 4. İslam öncesi Mekke önemli bir kültür ve sanat merkezi durumundadır. Bu kentin önemi üretiminden ve veriminden değildi. Çünkü burası kış ve yaz çöllerle kaplı bir mekandır. Yeşilliklerden ve ağaçlıklardan uzak, vahşi hayvanların bile uzaklarından geçtiği bir yerdi. Fuar zamanlarında ve özel günlerde düzenlenen sanat ve şiir günleri Mekke'ye hayranlık duyuracak bir güzellik vermekteydi. Arap kabilelerinde hayranlık duyulan güzel söz söyleme sanatı en iyi biçimde şiirde dile geliyordu. Şiir böyle sık sık yer değiştiren, bu nedenle de yanlarında çok az şey taşıyabilen insanlara en uygun sözlü sanat biçimiydi. Arapların en kusursuz sanat yaratması olan şiirin günlük hayatlarında çok önemli rolü vardı. Bir şair kabilesinin savaşçılarını yüreklendirebilirdi. Adı geçen eser, sayfa 14. Mekke adı İslam adıyla birlikte anılır. Arabistan denilince de yine Mekke usa gelir. Hazreti Muhammed adı bile Mekke adıyla özdeşleşmiş gibidir. Zaten Mekke'nin kuruluşu da Hazreti Muhammed'in dedeleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Mekke'de ilk yerleşimi 400 yıllarında, İslamiyet'in çıkışından 225 yıl kadar önce geniş bir Bedevi kabilesi olan Kinana'nın o tarihlerde yoksul bir kolu olan Kureyş kabilesi oluşturdu. Yörükoğlu R. Okunacak en büyük kitap insandır. Sayfa 22. Arabistan'ın yapısında yeni bir dine neden gereksinim duyulmuştu? İslamiyet neden Arabistan'da ortaya çıkmıştı? O sıralarda dünyada büyük bir huzursuzluk vardı. Savaşlar, haksızlıklar, zulümler, peşin hükümler, maddecilik alıp yürümüştü. Manevi hayattan zevk alanlar bu gidişe karşı dünyadan ele tek çekmişler, kendi kurtuluşlarını düşünüyorlardı. Mevcut dinler insana yön vermede yeterli olmuyordu. Zira zaman bu dinlerin ilk asil hüviyetlerini almış götürmüştü. Geride tartışmalar, tatminsizlikler, ayrılıklar kalmıştı. Bir uyarıcıya, insanları mutluluğa ulaştıracak yeni bir yola ihtiyaç vardı. Günay, Profesör Doktor Tamer Küçük, Doçent Abdurrahman, Dinler Tarihi, Ocak Yayınları, sayfa 179. Arabistan bölgesinde yaşanan kargaşa ve savaşlar, insanların öldürülmeleri, köle ticaretinin artması, yoksul kesimin daha da yoksullaşması, zengin sermayenin artması, sınıfsal çekişkilerin son hadde ulaşması sonucu, insanlarda ortaya çıkan bunalım bir arayışa, bir kurtuluşa, bir öndere gereksinim olduğunu ortaya koydu. Bu koşullarda ortaya çıkan Hazreti Muhammed, Arabistan'ın ekonomik, sosyal, dinsel, tarihsel, kültürel tüm koşullarını iyi gözlemlemiş, birikimlerini ve yaşamını ve ticaretten kazandığı tüm servetini bu yola koymuştu. Biliyordu ki başarılı olacak, biliyordu ki insanlar yıkılmış gururlarından kişilik arayışına dönecekler, biliyordu ki bu ülkenin yoksul kesimi arayışını sürdürüyor ve Hazreti Muhammed ve İslamiyet bu koşulların sıcak bir müjdecisiydi.